Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 27. Ayrım. Thomas Buddenbrook ölünün başından uzaklaştı. Pencerenin kenarına geldi ve elleri arkasında yarı aydınlatılmış belediye binasının yağmur altında pek seçilemeyen gotik tarzı ön cephesini seyrediyordu. Zeki yüzünde bir gülümseyiş vardı. Babasının ölümünden sonra doğal olarak Thomas'a geçecek olan Hollanda Krallığı konsüllük unvanı ve görevi sonunda yine ona kalmıştı. Mengstrasse'deki evin kapısının üstündeki Tanrı Efendimiz'i korusun yazısının altına aslanlı, armalı ve taçlı bir tabela asıldı. Bu, Madame Grünlich'i müthiş sevindirmiş ve gururlandırmıştı. Genç konsül bu işi yoluna koyar koymaz Temmuz ayında Amsterdam'a bir geziye, ne kadar süreceği belli olmayan bir iş gezisine çıktı. Kısım 5. Ölüm olayları genellikle insanların Tanrı'ya yönelme duygularını harekete geçirir. Eşinin ölümünden sonra Bayan Konsul Buddenbrook'un ağzından daha önce hiç duyulmayan dinsel sözler çıkmaya başlamasına kimse şaşırmamıştı. Ama bunun geçici olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. Bayan Elizabeth Buddenbrook'un bu dünyadan göçen kocasının son yıllarında ve kendi yaşının da ilerlemesiyle konsülün dinsel eğilimlerini paylaştığını herkes biliyordu. Ama aşırılığa kaçan bir dindarlık anlayışıyla eşinin anısını yaşatmak istediği gerçeği kentte çabucak duyuldu. Bayan Buddenbrook, bir Hristiyana yakışır ciddiyetle ve tüm kibarlığıyla bütün evi ölünün ruhuyla doldurmaya çalışıyordu. Sabahları ve akşamları okunan duaların süresi giderek uzuyordu. Aile bireyleri ayin için yemek salonunda toplanırken, uşaklar ve hizmetçiler de sütunlu holde bir araya geliyordu. Bayan konsülün ya da Clara'nın iri harflerle yazılmış kocaman aile İncil'inden okudukları bölümleri dinliyorlar ve bayan konsülün çaldığı orgun eşliğinde bazı dini ezgileri seslendiriyorlardı. Çoğu kez İncil'in yerine bir mücevher kutusunu andıran siyah ciltli, kenarları altın yaldızlı ve insanın dinsel duygularını harekete geçiren dinsel ezgiler kitaplarından biri de okunuyordu. Mengstrasse'deki bu evde fazlasıyla bulunan bu kitaplar, herkesin kendisini bu kutsal coşku seline kaptırması, sürekli okunan ilahiler ve sabah duaları ve hacı asalarıyla tatlı ve sevimli küçük İsa'ya sürekli sevgi gösterisinde bulunulması insanı biraz tiksindiriyordu. Christian bu dualara çoğu zaman katılmıyordu. Thomas'ın bir fırsatını bulup büyük bir dikkatle ve biraz da şakayla karışık yapılan bu ayinlere yaptığı itiraz kibarca reddedilmişti. Madame Grünlich'e gelince ne yazık ki o da her zaman konumunun gerektirdiği gibi davranmıyordu. Bir sabah yabancı bir rahip Buddenbrook'lara konuk olmuştu. Bir tören havası içinde ve coşkuyla şu dinsel ezgi okunmuştu. Alçak herifin biriyim ben, tam bir günah özürlüsü, soğan yiyen bir Rus gibi kendi günahlarını yutan. Ey yüce efendimiz, ben köpeğini kulağından tut, bir kutsal kemik at önüne ve ben sersem günahkar çocuğunu kutsal gökyüzüne götür. Bunu dinledikten sonra Bayan Grünlich'in içini büyük bir suçluluk duygusu kapladı ve bu dinsel ezgiler kitabını elinden fırlatıp atarak salondan dışarı çıktı. Ama Bayan Konsul Buddenbrook kendini bu tür duygulara çocuklarından daha çok veriyordu. Örneğin bir pazar okulu açmıştı evinde. Pazar günleri öğleden önce bir sürü küçük ilkokul öğrencisi kız Mengstrasse'deki evin kapısını çalıyordu. Andermauer Caddesi'nde oturan Stinvoss, Glockengerstrasse'den Mike Stuh ve Andertrave'de oturan Falk Sulut gibi kızlar suyla ıslatılmış açık sarı saçlarıyla büyük koridordan geçerek artık büro olarak kullanılmayan aydınlık bahçe evine geliyorlar ve oraya yerleştirilmiş bankların üstüne oturuyorlardı. Kızlık soyadı Kröger alan Bayan Konsul Buddenbrook, ağır siyah ipekten elbisesiyle, zarif beyaz yüzüyle ve daha da beyaz başlığıyla üstüne bir bardak şekerli su konulmuş masanın başına onların karşısına oturuyor ve bir saat boyunca onlara dinin temel kurallarını öğretiyordu. Bayan Konsul bir de Kudüs geceleri düzenliyordu. Bu geceye Clara ve Clotilde'den başka, istesin ya da istemesin Tony'nin de katılması gerekiyordu. Cennette kendilerine iyi bir yer arayacak yaşa gelmiş 20 kadar yaşlı bayan, uzatılmış yemek masasının çevresinde, yanan lambaların ve mumların ışığı altında, haftada bir toplanıp çay ya da şarap içiyorlar, üzümlü kek ve puding yiyorlar, kutsal ezgiler söylüyorlar, dinsel yazılar okuyorlar ve örgü işleri yapıyorlardı. Yıl sonunda bu örgü işi ürünlerin bir pazarda satılmasıyla elde edilen para Kudüs'teki misyonerlere gönderiliyordu. Aşırı dindarların oluşturduğu bu topluluk daha çok Bayan Konsül'ün yakın dostlarından oluşuyordu. Bayan Senatör Lankals, Bayan Konsül Möllendorf ve yaşlı bayan Konsül Kistenmaker gibi kentin tanınmış kadınları bu topluluğa katılırken, Madame Köppen gibi dini işlerden çok dünyevi işlerle ilgilenen öteki bazı yaşlı bayan dostları ise Betsy ile dalga geçiyorlardı. Kentin vaizlerinin eşleri Steven Kızık soyadlı dül bayan Konsül Budenbrock ve zekası kıt kardeşiyle birlikte Sesame Wedbrock da üyeler arasındaydı. İsa'nın huzurunda hiçbir rütbe ve sınıf ayrımı yapılamayacağından düzenlenen bu Kudüs gecelerine yoksul ve bazı tuhaf kişiler de katılıyordu. Örneğin bunların arasında Heiliger Geist Hastanesi'nde çalışan, Tanrı'ya derin duygularla bağlı ve el örgü işinde başarılı, yüzü buruş buruş olmuş ufak tefek bir kadın da vardı. Bu kadının adı Himmelsburger'di ve neslinin en son örneğiydi. Bazen hüzünlenerek ben Tanrı'nın en son örneğiyim diyordu kendi kendine ve elindeki örgü işini ikide bir başlığının altına götürüp başını kaşıyordu. Ama bu toplantıların oldukça dikkat çekici iki üyesi daha vardı. 18. yüzyıldan kalma çoban şapkalarıyla ve birkaç yıldan beri giydikleri rengi atmış elbiseleriyle kentte el ele dolaşan ve kendilerini hayır işlerine vermiş ikiz kız kardeşler. İki tuhaf koca kız. Soyadları Gerhardt'tı ve Paul Gerhardt soyundan geldiklerini söylüyorlardı. Pek de varlıksız olmadıkları söyleniyordu ama çok sefil bir yaşam sürüyorlardı. Her şeylerini yoksullara dağıtıyorlardı. Onların bu halinden zaman zaman utanan Bayan Konsül Budenbrock, "Güzellerim, gerçi Tanrı insanların yalnızca iç dünyasına bakar. Ama üstünüzdeki elbiseler pek de sefil. İnsan kendisine bakmasını bilmeli." diyordu. Fakat onlar hiçbir şey demeden bu asil ve şık dostlarının alnından öptüler. Alt tabakadan olup da ilahi mutluluğu arayanların üst tabakadan olanlara karşı duydukları sıcak, sevgi dolu ve merhametli bir üstünlük edasıyla. Bu yaşlı ikiz kız kardeşler hiç de budala değildi. Bir papağanın kafasını anımsatan küçük, çirkin ve buruş buruş olmuş yüzleri, tevazu ve bilgi karışımı bir ifadeyle dünyaya bakan parlak ve hafif perdeli kahverengi gözleri vardı. Yürekleri zengin ve gizemli bilgilerle doluydu. Tanrı'nın rahmetine kavuşan bütün sevdiklerimizin son anımızda gelip ilahiler ve dualar eşliğinde bizleri yanlarına götüreceklerini biliyorlardı. Efendimiz sözcüğünü, "En küçük bir şeyde bile beni görürsünüz" sözünü Yüce Efendimizin ağzından duyan ilk Hristiyanların rahatlığı ve doğallığıyla söylüyorlardı. İç dünyamızı aydınlatan ışıklar ve duygularımız, düşünce aktarımı ve dolaşım üzerine tuhaf kuramlar geliştiriyorlardı. Çünkü kızlardan Lea adlı olanı sağırdı ama yine de ne hakkında konuşulduğunu hemen her zaman bilirdi. Lea Gerhardt sağır olduğu için Kudüs gecelerindeki okuma işini o yerine getiriyordu. Bayanlar onun sesini çok güzel ve etkileyici buluyordu. Lea çantasından çok eskilerden kalma bir kitap çıkardı. Ön tarafında atalarından birinin tombul yanaklı bir portresinin bulunduğu kalın, uzunluğundan çok daha da kalın, üstü bakır kabartmalı bir kitap. Kitabı iki elinin içine aldı ve kendisi de biraz olsun duyabilsin diye yüksek bir sesle soba borularının içinde uğuldayan rüzgarın çıkardığı sesi anımsatan bir sesle okumaya başladı. "Şeytan beni yutmak ister." Tony Grünlich, "Hangi şeytan bunu yutmak istesin ki?" diye geçirdi içinden. Ama hiçbir şey hissettirmedi. Sessizce pudingini yerken. "Günün birinde bu yaşlı ikizler gibi ben de çirkinleşecek miyim?" diye düşünüyordu. Tony hiç mutlu değildi. Canı sıkılıyordu ve babası Konsül Budenbrock'un ölümünden sonra evlerine gelen konuk rahiplerin ve misyonerlerin sayısının artmasına kızıyordu. Tony'ye göre evde daha çok onların dedikleri oluyor ve çok da para alıyorlardı. Konunun parasal yanı kuşkusuz Thomas'ı ilgilendirirdi. Ama Tony dua okuma bahanesiyle dulların evlerini yiyip bitiren bu adamlar hakkında orada burada konuşurken kardeşi susuyordu. Tony bu kara cübbeli adamlardan müthiş nefret ediyordu. Artık hayatı öğrenmiş, o aptal genç kızlık dönemi çok gerilerde kalmış olgun bir kadın olarak bu kara cübbelilerin şefkat dağıtan kutsal insanlar olduklarına inanamıyordu. "Anneciğim," dedi, "insanların arkasından kötü konuşmamak gerektiğini biliyorum. Ama şunu söylemeden de edemeyeceğim. Kara cübbe giyen ve ikide bir tanrım tanrım diyenlerin hepsi kusursuz olamaz. Eğer hayat sana bunu şimdiye kadar öğretmediyse şaşarım." Kız kardeşinin büyük bir kararlılıkla açığa vurduğu bu tür gerçeklere karşı Thomas'ın nasıl bir tavır aldığı hiçbir zaman öğrenilemedi. Ama Christian'ın bu konuda herhangi bir fikri yoktu. O gittiği şehir kulübünde ve aile ortamında bu kırışık burunlu adamların taklidini yapmak için onları izlemekle yetiniyordu. Ama gerçek olan şu ki Tony bu rahip konuklar yüzünden çok sıkıntı çekiyordu. Günün birinde başından şöyle bir olay geçti. Suriye'yi ve Arap ülkelerini baştan başa dolaşmış, yanakları içine çökmüş, iri gözlü ve sitemkar bakışlı Jonathan adında bir misyoner yanına yaklaştı. Ve azarlayan bir ses tonuyla alnına dökülen buklelerin gerçek bir Hristiyanlık devasıyla bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda ne düşündüğünü söylemesini istedi. Ama Tony Greenleaf'in ne kadar iğneleyici ve ne kadar alaycı ve hızlı cevap biri olduğunu düşünmemişti. Tony birkaç saniye sustu ama bu arada beyninin nasıl çalıştığı görülüyordu. Az sonra, "Çok muhterem peder, sizden kendi saçınızla ilgilenmenizi rica edebilir miyim?" dedi. Bunu söyledikten sonra her zaman yaptığı gibi yine omuzlarını silkti, başını arkaya atıp çenesini göğsünün üstüne bastırarak hızla dışarı çıktı. Aslında rahip Jonathan'ın başında pek az saçı vardı, hatta kel kafalı bile denilebilirdi. Ama bir başka gün çok daha büyük bir başarı kazandı. Rahip Treşke, pazar ayinlerinde okuduğu duanın uygun bir yerinde ağlamayı alışkanlık haline getirdiği için ona Berlinli sulu göz rahip diyorlardı. Solgun bir yüzle, kıpkırmızı olmuş gözleriyle ve at kafasını andıran şakak kemikleriyle dikkat çeken ve bu Denbrock'lara her gelişinde 8 ya da 9 gün kalan ve zavallı Clotilde ile yarışırcasına yemek yiyen ve dualar eden bu sulu göz Trieschke bu arada Tony'ye aşık oldu. Ama onun ölümsüz kişiliğine değil, hayır hayır, onun kalkık üst dudağına, gür saçlarına, tatlı gözlerine ve güzel vücuduna. Berlin'de karısı ve bir sürü çocuğu olan bu tanrı adamı, İncil'den aldığı cümleler ve şefkat gösterisi karışımı tuhaf bir mektubu Uşak Anton'un eline tutuşturarak Madame Greenleaf'in ikinci kattaki yatak odasına bıraktırma yüzsüzlüğünü gösterdi. Tony yatağına giderken mektubu buldu, okudu ve sert adımlarla merdivenden aşağı inip Bayan Konsül'ün ara kattaki yatak odasına gitti. Bu tanrı adamının kendisine yazdığı mektubu mum ışığı altında ve yüksek sesle olduğu gibi annesine okuyunca sulu göz Trieschke'ye Mengstrasse'deki evin kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı. Bayan Greenleaf, bunların hepsi böyle dedi. Evet, hepsi böyle bunlar. Tanrım, ben eskiden ne budala ne kafasız bir kızmışım meğer. Ama hayatta çok şey öğrendim. İnsanlara olan güvenim sarsıldı. Sevgili anneciğim, insanların çoğu düzenbaz. Evet, ne yazık ki söylediklerim doğru, Greenleaf. Bu ad, omuzlarını silkip gözlerini havaya dikmiş olan Tony'nin içinde küçük bir trompet, verilen bir savaş işareti gibi yankı bıraktı. Kısım 6. Sievert Tiburtius koca kafalı ufak tefek bir adamdı. Ortadan ikiye ayrılmış ince uzun ve sarı sakalını rahat olsun diye arada bir yanlara doğru omuzlarını atardı. Yuvarlak başına örten yumuşacık saçları kıvır kıvırdı. Kocaman kepçe kulakları vardı. Kulaklarının kenarları içe doğru kıvrık ve üst kısımları tilki kulakları gibi sivriydi. Burnu yüzüne yapıştırılmış gibiydi. Küçük ve yassı bir düğmeye benziyordu. Elmacık kemikleri çıkıktı. Genellikle kıstığı, çevresine aptal aptal bakan gri gözleri bazen beklenmedik bir biçimde öylesine genişliyor ve büyüyorlardı ki yuvalarından fırlayacaklarmış gibi oluyordu. İşte Rigalı rahip Tiburtius böyle biriydi. Birkaç yıl Orta Almanya'da görev yapmıştı ve şimdi tayin edildiği bu yeni göreve başlamak üzere memleketine dönüyordu. Yol üzerinde bu kente de uğramıştı. Bir zamanlar Mengstrasse'deki evde yalancı kaplumbağa çorbası ve arpacık soğan soslu domuz budu kızartması yemiş bir meslektaşının tavsiyesiyle Bayan Buddenbrock'u ziyaret etmiş ve kentte geçirmek zorunda olduğu birkaç gün için birinci kattaki koridora açılan büyük konuk odasına yerleştirilmişti. Fakat Tiburtius düşündüğünden daha fazla kaldı. 8 gün geçtiği halde bazı görülmeye değer yerleri, Meryem Ana Kilisesi'ndeki ölüm dansı tablosunu ve havariler saatini, belediye sarayını, gemiciler birliğini ya da katedraldeki insan gözü gibi hareket eden o muhteşem güneş oyununu henüz daha görememişti. 10. günün sonunda yola çıkmak istediğini yeniden söylediğinde kalması için yapılan küçük bir ısrar üzerine gitmekten yeniden vazgeçti. Rahip Tiburtius, Bay Jonathan'dan ve sulu göz Trieschke'den daha iyi bir insandı. O hiçbir zaman Bayan Antoni'nin alnına düşürdüğü bukleleriyle ilgilenmiyordu. Ona mektup da yazmıyordu. Ancak Tiburtius buna karşılık Tony'nin küçük ve ciddi görünümlü kız kardeşi Clara ile fazlaca ilgileniyordu. Clara'nın yanındayken ya da Clara konuşurken ya da odaya girip çıkarken rahip Tiburtius'un gözleri farkında olmadan genişliyor, büyüdükçe büyüyor ve yuvalarından fırlayacakmış gibi oluyordu. Ve neredeyse bütün gün genç kızın yanından hiç ayrılmıyor, onunla dünya ve ahiret işleri üzerine konuşuyor ya da ona kutsal kitaplardan bir şeyler okuyordu. Çatallanmış sesiyle ve Kuzey Almanya lehçesiyle sözcükleri ağzından dışarıya fırlatıyormuş gibi söylüyordu. Daha ilk gününde şöyle demişti: "Bağışlayıcı olun Bayan Konsül, kızınız Clara eşsiz bir hazine. Tanrı'nın size bir armağanı, ne harika bir evladınız var. Bayan Konsul Budenbrock, haklısınız dedi. Ancak Tibertius söylediklerini sıkça tekrarlamaya başlayınca, Bayan Budenbrock hissettirmeden açık mavi gözleriyle onu mercek altına aldı ve onu ailesi, maddi olanakları, geleceğe yönelik planları hakkında konuşturdu. Bu konuşmanın sonunda Tibertius'un tüccar bir aileden geldiği, annesinin öldüğü, kardeşlerinin olmadığı, Riga'da yaşayan babasının yeterli bir servete sahip olduğu, ölümünden sonra her şeyin Tibertius'a kalacağı anlaşıldı. Ayrıca görevinin yeterli bir gelir sağlayacağı da. Clara Budenbrock'a gelince 19'una henüz basmıştı. Dümdüz taranmış ve ortadan ikiye ayrılmış koyu renkli saçları, sert olduğu kadar hülyalı bakan kahverengi gözleri, hafifçe kalkık burnu, dudakları birbirine yapışmış gibi duran o kapalı ağzı, incecik bedeni ve uzun boyuyla sert görünümlü ve kendisine özgü güzel bir genç bayan olmuştu. Evde kendisine en yakın hissettiği kişi, yoksul ve aşırı dindar bir kız olan kuzini Clotilde'ydi. Kuzininin babası bir süre önce ölmüştü ve Clotilde günün birinde kendi yerine yerleşmeyi, yani miras kalan birkaç kuruşu ve birkaç eşyasıyla birinin yanında bir oda tutmayı düşünüyordu. Tilda'nın bu aşırı alçak gönüllü ve sabırlı halinden Clara'da hiçbir eser yoktu. Tam tersine uşak ve hizmetçilerle, hatta annesi ve kardeşiyle biraz üstten konuşa konuşa o kalın sesi buyurgan bir biçim kazanmıştı. Ses tonunu yalnızca belli bir konuya yönelik olarak alçaltıyordu. Bir şey sormak için sesinin tonu asla değişmiyordu. Hele başı ağrıdığı günlerde kesik kesik, sabırsız ve hırçın bir ses tonuyla konuşuyordu. Konsul Budenbrock'un ani ölümü aileye yasa boğmadan önce Clara gerek kendi evlerinde ve gerekse eşit konumdaki ailelerde yapılan toplantılara oldukça çekingen bir tavırla katılıyordu. Bayan Budenbrock Clara'yı uzun uzun süzdü. Verecekleri yüklüce drahumaya ve Clara'nın ev işlerinde çok becerikli olmasına rağmen onu evlendirmenin pek de kolay olmayacağını düşünmeden edemiyordu. Kendi çevrelerindeki o kuşkucu, içki alemlerine düşkün, eğlenmeyi seven tüccarlardan hiçbirini bu ciddi ve dindar kıza eş olarak düşünmüyordu. Ancak bir din adamı ona uygun olabilirdi. Bu düşünce Bayan Budenbrock'un aklına çok yattığı için Rahip Tibertius'un bu nazik girişimini ılımlı ve dostça karşıladı. Olay gerçekten de çok güzel gelişiyordu. Temmuz ayının sıcak ve bulutsuz bir günü ikindi üzeri ailece gezmeye gittiler. Bayan Konsul Budenbrock, Anthony, Christian, Clara, Tilda, Erika Grünlich ve Matmazel Jungmann aralarına Rahip Tibertius'u da alıp açık havada ahşap masalara oturup kaymaklı çilek ve kırmızı yulaf muhallebisi yemek üzere kale kapısının dışına taşralı kahvecinin yerine gittiler. Ve bu güzel ikindi kahvaltısından sonra ırmağa kadar inen büyük sebze ve meyve bahçesinde çeşit çeşit meyve ağaçlarının gölgesinde Frank üzümü, Bektaşi üzümü fidanları, kuşkonmaz ve patates tarlaları arasında dolaştılar. Sievert Tibertius ve Clara Budenbrock biraz gerilerde kalmışlardı. Clara'nın yanında bir hayli küçük görünen rahip uzun sakallarını omuzlarına doğru atmış, geniş kenarlı hasır şapkasını kocaman başından çıkarıp eline almış, mendiliyle arada bir alnını kurulayarak genç kızla tatlı bir sohbete dalmıştı. Bir ara ikisi de durdular ve Clara iri gözlerini üzerinden ayırmayan bu adama ciddi ve sakin bir sesle "Evet" dedi. Bayan Budenbrock biraz yorulduğu ve terlediği için eve döndükten sonra doğa manzaralı tablolar odasında yaz akşamı güneşinin vurduğu kanepenin üzerine yalnız başına oturmuş dinlenirken Rahip Tibertius gelip yanına oturdu ve onunla uzun ve kibar bir konuşma yaptı. Ve Bayan Budenbrock konuşmanın sonunda "Yeter artık sevgili rahip. Kızıma yaptığınız evlenme teklifi bir annenin beklentilerine fazlasıyla cevap veriyor. Siz de kötü bir seçim yapmadığınıza güvenebilirsiniz. Evimize gelişinizin ve konukluğunuzun böylesine mutlu bir sona ulaşacağı kimin aklına gelirdi? Ama bugün kararımı vermek istemiyorum. Çünkü oğlum Bay Konsul Budenbrock sizin de bildiğiniz gibi yurt dışında bulunuyor. Ve ona yazıp durumu bildirmeden önce evet demek yakışık almaz. Yarın siz de yeni görevinize başlamak üzere Riga'ya sağlıcakla hareket edersiniz. Biz de birkaç hafta içinde deniz kıyısına tatile gitmeyi düşünüyoruz. Yakında benden haber alacaksınız ve Tanrı'nın bizi yakında yine mutluluk içinde karşılaştırmasını dilerim" dedi. Kısım 7. Amsterdam, 20 Temmuz 1856, Het Haase Oteli. Sevgili anneciğim, yazdığın ayrıntılı mektubu biraz önce aldım. Böylesine önemli bir konuda benim de iznimi almak istemenden dolayı sana içtenlikle teşekkür ettiğimi bildirmek için bu satırları yazıyorum. Yalnızca izin verdiğimi bildirmekle yetinmiyor, en içten mutluluk dileklerimi de sunuyorum.
Senin ve Clara'nın iyi bir seçim yaptığınıza bütün kalbimle inanıyorum. Tiburtius adı bana yabancı değil, iyi bir isim. Babamın onun babasıyla iş ilişkisi olduğundan çok eminim. Clara'nın mutlu bir aile yaşamı olacak ve bir rahip eşi olmak onun kişilik yapısına da uygundur. 27. ayrımın sonu. Sayfa No. 254. Devamı 28. ayrımda.